Ayrım 29, Zavallı, Timur Soykan, sayfa 291. Kayıp şubeye uğramadan otoparka inip direksiyonun başına geçtiğinde yine gidebilecek bir yeri yoktu Erdal'ın. Yalnızlığına kahroldu. Arabayı ailesinin evine sürmek istedi bir an ama Gürkan'ın öldürülmesinden sonra sürekli arayan annesinin ağlamaklı ve endişeli sesi ona hiç iyi gelmiyordu. Babasının korkaklığına da öfke duyuyordu. Dikkatli olmasını tembih demesinden bıkmıştı artık. Onlara yaklaşmaktansa yalnızlığı yeğledi. Geriye sadece Aslı kalıyordu. Arabayla nem kokulu otoparkın karanlığından çıktığında sinsi yağan yağmur arabanın camını örttü. Koyu grinin içinde dalgalandığı bulutlar içinde ince damlacıklardan çok daha fazlasını yıldırımları saklıyordu. Arabayı kenara çekip acı ve korkudan yılgın durdu. Kaportaya vuran yağmurun gürültüsü birden arttı. Erdal, çak lan üzerime düş artık, bitir hesabını diye bağırdı. Direksiyonu sıkan elleri titriyordu. Sonunu bekleyerek kastığı bedeli daha fazlasına dayanamadığında kafası öne düştü. Sadece dertleşmeye ihtiyacım var diye kendi kendine mırıldandıktan sonra cep telefonunu alıp hiç düşünmeden rehberden Aslı'yı buldu ve arama tuşuna bastı. Bitkin kadın sesi alo dediğinde konuştu. Ben Erdal, biraz konuşalım mı? Aslı ağlamaktan konuşamadı bir süre sonra evini tarif etti. İnsanın gördüğü bazı anlar bir fotoğraf karesi gibi kazınır zihnine. Aslı kapıyı açtıktan sonraki bir saniye Erdal'ın hayatının sonuna kadar unutmayacağı bir güzellikti. Pijamasının üzerine giydiği kırmızı bir bornozla kadınsı hatlarını alelacele örtmüştü. Uzun kirpikleri gözyaşlarıyla kararmıştı. Evin içine çökmüş, loş, sarı ışığın içinde hırpalanmış, eskimiş oyuncak bebekten farksızdı. Erdal'ın yüzündeki acıyı görünce göz bebekleri ve dudakları titredi. İki damla gözyaşı bebek teninden boynuna kadar yavaşça indi. Çekingen Erdal sanki onun hayata tutunacağı tek güç olduğunu hissetmişti, yaklaştı. Narin Aslı onun iri gövdesine tutundu. Omzuyla boynunun birleştiği yere yüzünü koydu ve Aslı'nın gözyaşları Erdal'ın tenine ıslak dokundu. Bedeninin gücünün ona yüklediği sorumluluğu ince ruhu fısıldadı Erdal'a. Omzunda ağlayışının küçük titreyişlerini hissettiği kadın ona çok yakındı. Acısını paylaşabileceği bir yer bulmuştu. Hiç konuşmadan dertleşiyordu. Koca dünyada kendisini koyabileceği tek yer arkadaşının aşkının yanıydı. Yalnızlığının içinde bulunduğu bu vaha hayatını kurtarmıştı. Küçük odasına oturduklarında ağlayışının izleri bir köşeye atılmış kağıt mendil destesiydi. Yalnızlığından kurtulmak için kendisini nasıl bir arzuyla beklediğini anladı Erdal. Kanepenin ucunda oturmuş kadının en azından acısını bütün çıplaklığıyla yaşama hakkı vardı. Erdal odadaki tek koltukta otururken bundan mahrum olmasına içerledi. Erkekliğinin ve iri bedeninin kalkanı ardındaki ruhu çırpınırken Gürkan'ın cinayetten bir gün önce moralinin bozuk olduğunu anlattı. Onun o gün moralinin neden bu kadar bozuk olduğunu çözerlerse katili bulabileceklerini söyledi. Henüz acısından sıyrılıp katili düşünecek öfkeye ulaşamamış Aslı bir süre anlamsız baktı yüzüne. Gürkan onun serçe narinliğindeki bedenine kol kanat yermek istiyordu ama kendini dizginledi ve açık sordu. Gürkan sabah senin yanındaydı, morali nasıldı? Aslı gözyaşlarını bedenine büyük bornozunun kol uçlarıyla silerken konuştu. Çok iyiydi. Bir sorun yoktu ya da bana söylemedi. Sadece işten aradıklarını öğrenince morali bozuldu. Ona kahvaltı hazırlamıştım. Mutfağın kapısında beni izledi biraz. Hiç unutmayacağı Gürkan'ın mutfak kapısına omzunu yaslamış onu izlediği anı düşündü ve gidişini anlattı. Hemen çıkması gerekiyordu. Gözlerimin içine bakarak her zaman böyle olmayacak dedi. Gürkan'ın kendisiyle bir hayat hayal ettiğini son cümlesinden anlamış, evden çıktıktan sonra onunla evleneceğini düşünmüştü. Hayallerindeki hayatın bu kadar çabuk elinden alınmasına ağladı. Erdal susarak anlayış gösterdi. Yeni bir soruya gerek bırakmadan devam etti Aslı. Hazırladığım kahvaltıdan biraz atıştırdıktan sonra gitti. Bana döneceğini söylemişti ama o akşam gelmedi. Ben aradım, telefonu açtığında sesi buz gibiydi. Sadece eve geldim ben dedi. Kızdım, yemek hazırlamıştım, onu bekliyordum. Telefonu hemen kapattım. Ağlayışının kesikleriyle konuşması bölünürken pişmanlığını paylaşıyordu. Bir derdi olduğunu düşünmedim. Şimdi senden öğrendim kötü olduğunu. Sadece yanıma gelmemesine kızmıştım. Erdal, Gürkan'ın Aslı'nın yanına gitmeyip evine gelmesinden duyduğu mutluluğu düşünüp kendinden nefret etti. Bunu kimseye anlatamazdı. Kendi pişmanlığını anlatarak dertleşti. Daha önce onu öyle hiç görmemiştim ama yalnız kalmak istediği belliydi. Aslında benim de pek konuşmaya halim yoktu. O hiç böyle olmadığı için nasıl yaklaşacağımı da bilemedim herhalde. Ama engel olabilirdim. Sadece bana anlatsa belki de bütün bunlar olmazdı. O beni çocukluğumuzdan beri hiç yalnız bırakmadı. Ama ben en lazım olduğum zamanda sorununun ne olduğunu adam gibi sormadım bile. Onun hiçbir zaman yardıma ihtiyacı olmazdı sanki. Erdal bakışlarını bir boşluğa eğmiş sanki kendi kendine konuşuyordu. Ne sesi titriyor ne de kirpikleri ıslanıyordu. Vicdan azabını tonu hiç değişmeyen ruhsuz bir sesle anlatmaya devam etti. Bakışlarını kaldırdığında genç güzel kadının kendisine acıdığını gördü. Sağ elinin baş ve işaret parmaklarıyla gözlerini sert ovuşturduktan sonra Aslı'nın ihtiyacı olan güçlü adam rolüne dönmeye karar verdi. Kendi dertlerini bıçak gibi kesip genç kadının, hatta kendisinin henüz hissetmediği intikam duygusuna seslendi. Katili bulmak için cinayet büronun amiri görevlendirilmiş, doğrudan başbakanın talimatı var hemen olayın çözülmesi için. Her türlü imkanı, yetkiyi sağlamışlar. Başkomiser Sadi Ocak soruşturmayı yürütüyor. Benim de ifademi aldı. Seninle de konuşmak istiyor. Bütün olasılıkları değerlendiren çok zeki bir adam. Benimle bile böyle suçlayıcı tavırlarla konuştu. Az daha çıldırıyordum, üstüne saldıracaktım. Ama sonra takdir ettim. İşinin ehli bir adam olduğunu gördüm. Aslı karakter analizleri, katil profilleri üzerine çalıştığını, katilin yakalanması için kendisinin de bir faydasının olabileceğini çok cılız bir sesle söyledi. Erdal onun güçsüzlüğüyle yüzleştiğini ve bu halinden utandığını anladı. Yaşamın tabularıyla acemice savaşan kadının inatçı karakterinin yerinde artık sadece teslimiyet vardı. Erdal Aslı'ya Gürkan'ı kıskanacak ve şüpheli olabilecek bir kişinin olup olmadığını sormayı düşününce ürperdi. Bu kader ortaklıklarına bir ihanet olurdu. Bunu kurta bırakmalıydı. Şimdilik bir görgü tanığının olmadığını, Gürkan'ın derin örgüt soruşturması nedeniyle bazı kişilerin hedefi olmuş olabileceğini, elde bazı şüphelilerin olduğunu kısaca anlattı. Çevredeki kamera kayıtlarını topladılar. Bölgeden sinyal veren telefonlar, Gürkan'ın yaptığı görüşmeler tek tek inceleniyor dedi. Aslı'nın sessizce dinlediği sözleri tükendiğinde Erdal gitmeyi düşündü. Boynundan omuzlarına doğru ateş döküldü, nefesi kesildi. Yalnızlığa geri dönmeye hazır değildi. Kendisinin de söyledikten sonra cesaretine şaştığı cümleyi kurdu. Gidebilecek yerim yok. ''Biraz burada kalabilir miyim?'' Aslı dudaklarında ve gözlerinde hüzünlü bir şefkatle ''Çok sevinirim'' dedi. Konuşmadan bir süre oturdular. Sonra Erdal televizyonda bir haber kanalını açmasını istedi Aslı'dan. Televizyon gürültüsü konuşma zorunluluğu halini dağıtmaya yarıyordu. Gürkan ile ilgili haber bekliyorlardı. Haber kanalı başbakanın konuşmasına canlı bağlanınca gerçekten televizyona baktı ve dinledi Aslı ile Erdal. Ekranın yarısında başbakanın yorgun yüzü, diğer yarısında Gürkan'ın vurulduğu gece olay yerinde çekilmiş görüntüler vardı. Aslı girdiği battaniyenin altında sessiz ağlamayı başaramıyordu. Erdal televizyonun karşısındaki koltukta metanetli olmak için nefesini tuttu. Gürkan'ın resmi ekranda belirdiğinde içi titredi, ani çektiği nefesinin sesinden Aslı onun da ağladığını anladı. Başbakan karizmatik yorgunluğundan öfkeyle çıkıp sert konuştu, sabah söylediklerini tekrarlıyordu. çetelerle, bu ülkenin geçmişte sahibi olduğunu sanan örgütle mücadelemizde asla taviz vermeyeceğiz. Genç polisimizi şehit edenler adaletten kaçamayacak. Bunun bedelini ödeyecekler. Aslı battaniyenin altından çıkmadan ve Erdal'a bakmadan sordu. Derin örgüt mü öldürdü Gürkan'ı? Erdal bilmiyorum dedi. Aslı'nın evinden çıktığında sokağın sarı ışıklarına dikkatle baktı. Yağmurun dindiğinden emin oldu. Gökyüzünde bulutların halini kestirmeye çalıştı ama anlayamadı. Bu durumda bile korktuğu için kendinden utanıp arabaya bindi. Acınası haline küfürler mırıldanarak arabayı sarı yere kurtun tarif ettiği meyhaneye sürdü. Gökdelenlerin üzerini kapatmış buğudan bulutların yakınlığını anlayıp ürperdi. İki yanı orman, Hacı Osman yokuşunu inerken 15 milyonluk kentin yükünden kurtulmuşçasına rahatladı. Boğazı gördüğünde her zaman denizi gördüğünde hissettiği ferahlık doldu içine. Şefin zamanla hayatın normalleşeceğine dair söylemine daha fazla inandı. Yastan uzaklaşmanın utancı ile irkildi ve kederi davet etti. Mantığı ona daha fazla acı çekmesi gerektiğini söylüyordu. Denize bakmamak için zorladı kendini. Meyhane sahil yolunun paralelindeki dar caddenin üzerindeydi. Geniş vitrinli dükkanların arasında kalın ahşap çerçeveli küçük pencereleriyle içindeki sarhoşluğu gizliyordu. İçeri girdiğinde silik ve birayla ıslanmış ahşabın ekşi kokusu vardı. Mustafa ile Arif ondan önce gelmiş ve baş köşesinde başkomiserin oturduğu masada kadehlerinin yarısını içmişlerdi. Ceketini ve kravatını çıkartmış, boynunda yakın gözlükleri asılı kurt oturacağı sandalyeyi işaret etti. Burnunun kırmızılığında alkolik gibi görünen Arif rakıyı doldurdu. Üzerine suyu eklerken kurt işte hayat tam da böyle diyerek Erdal'ın kadehini gösterdi. Arif suyu bardağın ağzından kaldırmış kurta bakıyordu. Rakı su gibiydi, şeffaftı bardakta diye devam etti kurt. İnce uzun bardağın içinde beyaz buğu dalgalanıyordu. Kendi kadehinden büyük bir yudum aldıktan sonra dudaklarını buruşturdu ve Arif'e doldur dedi. Kadeh tamamen beyaza büründüğünde kaldığı yerden devam etti. Gören zanneder ki rakı su, aynı su gibi şeffaf, hiç farkı yok. Bilmeyen görse suyu ne zanneder? Beyaz peynirden çatalıyla bir parça ağzına attıktan sonra kendi sorusuna yanıt verdi. Suyu beyaz zanneder. İşte hayat da böyle yanıltır adamı, hiç göründüğü gibi olmaz. Bin tane olasılık içinde gerçeği aramak samanlıkta iğne aramaktır. Kimi zaman en göz önünde olan doğru çıkar, kimi zaman sittin sene aklına gelmeyecek olan şey gerçektir. Kelimeleri yuvarlamıyordu ama gözleri kısılmıştı kurtun. Yanaklarının yerindeki gölge daha da derinleşmişti. Erdal alkol masasında ona olan güvenini kaybetmekten korkuyordu içten içe. Bir sarhoş muhabbetini kaldıramazdı. Onun uzun sessizlikler bırakan konuşmasına tanık olduğu için hiç lafa girmedi. Ama Arif acemice boşluğu doldurmaya çalıştı. ''Bence ilk bakacağımız yer...'' demişti ki kurt lafını kesti ve otoritesinin ağırlığını masaya koydu. Şimdi şunu konuşacağız. İfadelerinizde de anlattınız ama hepimiz meslektaşız. Ben böyle ifade alır gibi değil de muhabbet şeklinde durumun üzerinden bir daha geçelim istedim. Hem sizin için de faydası olur. Olayı daha bütünlüklü algılarsınız. Aklınıza bir şey gelir filan. Söylediğiniz zamanlar arasında bir açık var, oraya geleceğiz. Onun için Gürkan ile son iki gün yaşadıklarınızı en küçük detayına kadar anlatmanızı istiyorum. Katile en yakın olduğumuz yer orası. Uzun bir es veren kurta Erdal hayran bakıyordu. Onun alkolün gölgeleyemeyeceği profesyonelliğini takdir etti. Arif sözünün hoyrat kesilişine içerlemiş, bu masada sadece bir fazlalık olduğunu fısıldayan kompleksi büyümüştü, sustu. İlk lafı Erdal aldı. Cinayetten bir önceki gece Gürkan'ın eve elinde bir torba bira ile gelişini, yeni küçük detaylar bulmak umuduyla tekrarladı. Ertesi günün gündüzüne dair hiç fikri yoktu. Telefonla bile konuşmamış, görüşmemişlerdi. Mustafa kadehinden derin bir yudum yuvarladıktan sonra bir iki meze atıştırdı. Kendi penceresinden son 3 günü anlattı. Tekrarlamaktan sıkılmış gibiydi. Önce emniyet müdür yardımcısının onlar için evinde verdiği yemeği, sonra soruşturmanın dışına itilmelerine tepki olarak Osman Süer'in avukatına yapılan baskına gönderildiklerini anlattı. Arif avukatın büroya giderken çocuğu hastalandığı için eve dönmek zorunda kaldığını söyledi, kızarmış burnunu çekerek. Ertesi gün gördüm rahmetliyi, hiç keyfi yoktu harbiden diyerek bir sonraki güne atlayan Arif'i kurt elini kaldırarak susturdu. Baktığı Mustafa soruya gerek bırakmadan avukatın arama yapılan bürosunda yaşananlara geçti. Aramaya hiç müdahale etmedik. Gürkan ile öyle fazlalık adamlar hesabı büronun içinde gezdik, oturduk. Sadece orada olduğumuz görünsün diye tutanakların bazılarına imza attım. Sonra arabayla çıktık, beni eve bıraktı. Kurt araya girip "Hep beraber miydiniz avukatın büroda?" diye aynı ifade sırasında olduğu gibi tekrar sordu. Yok, değildik. Odaları geziyorduk sürekli. Sürüyle avukat vardı. Gözaltına alınan avukat hepimizi pis pis kesiyordu diye yanıt verdi Mustafa. Başka sorusu olup olmadığını anlamak için biraz sustu. Kurt sonra diyerek konuşmasına kaldığı yerden devam etmesini istedi. Mustafa bakışlarını tavana dikip anlatmaya değer bir şey aradı. Belli ki bulamamıştı. Daha önce söylediklerini tekrarladı. Normalde hep muhabbeti kendisi açar ama suskundu. Ayrılırken hep tebessüm edecek bir laf söyler ama mahkeme duvarı gibiydi yüzü. İyi akşamlar dedi ve gitti. Kurt'un telefonu çalınca Mustafa sustu. Telefonu açan Salih Ocak sorgulanıyordu. Tamam kızım, birazdan geleceğim. Sen yat uyu, uyandırırım seni gelince. İşim var şimdi. Telefonu kapattıktan sonra zihninin berraklığını belli etti Kurt. Seni eve bıraktığında saatin 8 olduğunu söylemiştin değil mi? Mustafa düz kaşlarını kaldırarak bir süre düşündü ve emin değilim ama 7 ile 8 arasındaydı dedi. Başkomiser Salih Erdal'a döndü ve zamanın ipucunu sordu. Sen Gürkan eve geldiğinde gece yarısıydı demiştin. Erdal kısa düşündükten sonra emindi. Evet, gece bültenini izliyordum. Hatta gece yarısını geçmişti bile. Erdal, Mustafa ve Arif henüz 4 saatlik açığı bulacak kadar kendi aralarında konuşamamışlardı. Üçü de yeni bir bilgi için Kurt'un ağzına bakıyordu. Kurt heveslerini kursaklarında bırakacak kadar uzun sustuktan sonra anlattı. Cep sinyallerinden o 4 saatin kayıtlarına bakacağız. Benim 2 komiseri görevlendirdim. Bütün kayıtları tek tek inceleyecekler. Gürkan'ın cep telefonunun sinyallerini verdiği sırada oradan sinyal veren diğer telefonlar da tek tek incelenecek. O kayıtları yarın alırız muhtemelen. Geçtiği, durduğu yerlerin bütün MOBESE güvenlik kamera kayıtlarını da inceleyeceğiz. Biz bu zaman aralığını bulduktan sonra %90 oradan bir şey çıkarırız. Mezelerden aldığı yudumlar ağzında büyümüştü Erdal'ın. Aç karnına içtiği rakı her zamankinden erken ruhunu yumuşatmış ve Kurt'a soru sorabilecek cesareti ona vermişti. Olay yerinin oradaki cep sinyallerinden, kameralardan bir şey çıkmayacak mı? Kurt kemerli burnunun çukurundaki gözlerini Erdal'ın sarhoşluğun sarkmaya başladığı yüzüne dikti. Haddini bildirmek ile merakına anlayış göstermek arasında kararsızken kadehini dikti. Ustaca rütbesinin otoritesiyle soruyla yanıtı harmanladı. ''Sen ifade mi alıyorsun?'' diye çıkışınca Erdal ayıldı. Ama Kurt hemen devam ederek dostunu kaybetmiş adama karşı acımasız olmayacak kadar hakkaniyetli olduğunu gösterdi. Yine de alaycı konuşuyordu. ''Zeki çocuk, ilk baktığımız yer neresi sence?'' Bunun için katilin profesyonel olduğuna şüphe yok. Gürkan arabasıyla oraya giderken MOBESE'lerde 10 kere görünüyor. Ama katil onu öyle bir yere çağırmış ki kentin göbeğinde çöl kadar ıssız bir yer. 3 tane şantiye var orada. Hepsinin kuytusunun kesiştiği yer, görgü tanığı yok. 10 sokak boyunca bir kameranın açısına bile girmeyen 30 tane yol var. Bu kadar ince tuzağını kurmuş herifin cep telefonu sinyali bırakacağını da hiç sanmam. Ama tek tek bütün sinyallerin izindeyiz. Senin için ferah olsun amirim. Erdal cüretkâr sorusunun yanıtını alırken ezilmişti, susması gerektiğini biliyordu. Mustafa son gününün gündüzünde Gürkan'ın olağan dışı keyifsizliğini, yemeğe gittiklerinde bile sesinin çıkmadığını, sorularından yok bir şey diyerek kaçtığını anlattı. Akşama kadar emniyet binasında evrak incelemesini sürdürdüklerini söyledi. Gürkan öldürülmesinden yarım saat önce şubeden çıkmıştı. Yani doğrudan öldürüldüğü yere gitmiş olmalıydı. Öncesinde hiç telefonu çalmamış ya da kimseyle konuşmamıştı. Arif son gün hikayesini Mustafa da anlattı, aynı zaten diyerek geçiştirirken kendini önemli hissedecek bir soru bekliyordu. Ama kurt kemikli yüzünde avucunu gezdirerek sustu ve buna da içerledi Arif. Rakı bitmiş, mezelerin atıkları masada kalmıştı. Hürmetten iki büklüm garson kurta bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Kurt hoyrat hesabı yaz dedikten sonra ayaklandı. Üç polis paraya davranmaya cesaret edemedi. Meyhanenin anason, bira ve sinikli ahşap kokusundan dışarı çıktıklarında sert, soğuk hayatın gerçeğini vurdu yüzlerine. Erdal Gürkan'ın bir daha hiç olmayacağını düşünüp efkarlandı. Ama sanki gerçeği kabullenecek gücü vardı ve sadece baş edebileceği bir hüzündü. Arif masadaki değersizliğinin hesabını soruyordu kendine. Masada söylemesi gerekenleri hayal ederek kendisini önemli kıldı kendi gözünde. Mustafa kurtla sıkı tokalaşıp vedalaştı. Islak asfaltta parlayan sarı sokak ışıklarının altında dağıldılar. Kurt arabasını açarken arka koltukta duran kağıt destesine baktı. Masada söylediğinin aksine bu keyfi komiserlerine bırakmamış, baz istasyonu kayıtlarını kendisi almıştı. Gürkan'ı ölüme götüren yolculuğun adımları, yazılı kağıtları incelemek için sabırsızlanıyordu. 29. Ayrımın Sonu. Sayfa 301.